Ayrım 26.
Birbirlerine öfkeyle baktılar. Nesin'in dudakları bile bembeyaz kesilmişti, hızlı hızlı soluyordu ama kardeşi sanki hipnotize olmuş gibi hiç kımıldamadan oturmuş ona bakıyordu, dudakları gerilmiş, beyaz dişleri görünüyordu. "Beni duyuyor musun? Sağır mısın?" Nesim onu sarsıyordu ama Naruz geniş omuzlarının bir hareketiyle o haddini bilmez eli silkeledi, yüzü kızarmaya başladı. Nesim hiç aldırmadan devam ediyordu. Suçlama sağanağı biçiminde dışarıya fışkıran yakıcı kaygılarının seline kapılmıştı. "Hepimizin canını tehlikeye soktun. Leyla'nın, kendinin, hatta Montolivinkini. Nasıl oldu da bu uğursuz ad ağzından çıktı? O adı duyan Naruz sanki elektrik akımına tutulmuş gibi oldu. Neredeyse kıvançla yeni bir acıya boğuldu." "Montoliv?" Bu sözcüğü kalın, inintili bir sesle haykırmış, duyulur bir biçimde dişlerini gıcırdatmıştı. Sanki öfkeden patlamak üzereydi. Ama eli istemsiz olarak kucağında duran kırbacın sapına gitmesine karşın yerinden kımıldamadı. Neredeyse tükürür gibi, "O İngiliz domuzu!" Sözcükleri korkunç bir hırsla ağzından döküldü. "Neden öyle söylüyorsun?" Sonra umulmadık çabuklukta bir değişiklik daha oldu. Çünkü Naruz'un bütün gövdesi gevşedi, sakinleşti, şeytanca bakışlarını kaldırıp Nesim'e baktı. Küçük bir kıkırtı çıkartarak fısıltıdan hafifçe yüksek bir ses tonuyla, "Annemizi ona sen sattın, Nesim. Babamın ölümüne neden olacağını biliyordun," dedi. Artık bu kadarı da fazlaydı. Nesim onun üzerine çullandı, sıkılmış yumruklarını indirmeye başladı. Geniş sesiyle Arapça sövgü üstüne sövgü yağdırıyordu. Onu dövüyordu ama o koca gövde karşısında yumrukları etkisizdi. Naruz kımıldamadı. Ne kaçmaya ne de ağabeyinin yumruklarına karşılık vermeye yeltendi. Hiç değilse burada Nesim'in büyüklüğü geçerliliğini korumuştu. Ağabeyine karşı eli kalkmıyordu ama etkisiz yumruk yağmurunun altında iki büklüm kıkırdarken "annemizi sen sattığını" kinle yineleyip duruyordu. Nesim kendi parmak eklemleri morarıncaya kadar yumrukladı onu. Naruz bu ateşli saldırı karşısında başına inmiş o aşırı duygulu, acı, sakin gülümsemesiyle sabır gösteriyor, kışkırtıcı bir fısıltıyla aynı cümleyi yineleyip duruyordu. Sonunda Nesim "yeter!" diye haykırdı ve yumruklamayı bıraktı. Kendini merdivenin trabzanına atıp bitkinlikle sandığa kadar kaydı. Her yanı titriyordu. Yumruğunu yukarıda oturan esmer karaltıya doğru sallayıp abuk sabuk konuşmaya başladı. "Serapoman'a ben kendim gideceğim. Kimin efendi olduğunu göreceksin." Naruz hafifçe aşağı sayıcı bir biçimde güldü ama bir şey söylemedi. Üstünü başını düzelten Nesim sendeleyerek merdivenlerden inip şimdi iyice kararmış olan avluya çıktı. Kendi atıyla Ali'ninki büyük kapının dışındaki demir kazağa bağlanmıştı. Hala titreyerek ve homurdanarak atına bindiği sırada Kahya kemerli geçitten koşarak gelip kapıların sürgüsünü açtı. Yukarıda dikilmiş duran Naruz şimdi salondan vuran sarı ışıkta görülebiliyordu. Nesim'in kafasının içinde hala tutarsız öfkenin şimşekleri yanıp sönüyordu. Ayrıca sorunu çözememiş olmak da vardı. Çünkü giriştiği işi tamamlamak şöyle dursun, iyice sarpa sardığını anlıyordu. Susan adama yeni bir tartışma fırsatı vermek ya da onunla yeniden yakınlaşmaya çalışmak gibi kafasında yara oluşmuş bir düşünceyle atını avluya sürüp başını yukarıdaki karanlığa kaldırdı. Naruz kımıldadı. Nesim yumuşak bir sesle, "Bak Naruz, sana son kez söylüyorum. Kimin efendi olduğunu göreceksin. Akıllılık etmek istersen," dedi. Ama yukarıdaki koyu karaltı bir kahkaha patlattı. Küçümser bir sesle haykırdı. Efendi ve uşak. Evet Nesim, göreceğiz. Haydi şimdi. Trabzanın üstünden aşağı eğildi. Nesim karanlıkta büyük kırbacın kuru tahtaların üstünden kobra yılanı gibi aşağı kayışını, avlunun durgun alaca karanlığını, yalayışını duydu. Sanki büyük bir fare kapanı kapanmış gibi bir şaklama oldu. Nesim'in kolunun altındaki kağıt demetine küçük bir fiske vuruldu. Kağıtlar döşeme taşlarının üzerinde yayıldı. Naruz bu kez daha isterikçe güldü. Nesim kırbaç darbesinin sıcaklığını elinde duyuyordu. Oysa kamçı kendine hiç dokunmamıştı. Naruz, haydi şimdi git diye bağırdı. Kamçı bir kez daha havada ıslıklandı. Atın sağrısının gerisinde gözdağı verircesine şakladı. Nesim üzengilerin üzerinde doğrulup yumruğunu bir kez daha kardeşine doğru sallayarak "Görürüz bakalım!" diye haykırdı. Ama kafasından geçen sövgülerden boğazı tıkanmış, sesi çok güçsüz çıkmıştı. Topuklarıyla atı mahmuzlayıp birden dönerek dört nala avludan dışarı çıkarken taş eşikten kıvılcımlar saçıldı, eğerin üzerine yatmıştı. Yüzü öfkeden çarpılmış, arabasının beklediği geçit yerine deli gibi gidiyordu. Ama yolda nabız atışları yavaşladı, öfkesi zehirli bir yılan gibi ağır ağır kafasına çöreklenen itici bir tiksintiye dönüştü. Bu arada hiç beklenmedik pişmanlık dalgaları da saldırmaya başlamıştı. Çünkü sağlam aile kalesinde onarılmaz bir biçimde yara alan, yıkılan bir şey vardı. Derebeylik yaşam biçiminin büyük kardeşe tanıdığı üstünlük elinden gidince birden kendisini sanki elinde avucunda hiçbir şey kalmamış neredeyse öksüz biri gibi duyumsadı. Bu öfkenin tam ortasında bir suçluluk duygusu da vardı. Kirlenmiş, kendi kanından biriyle bu umulmadık kavgaya tutuşarak kendini alçaltmış gibiydi. Kente dönerken arabayı ağır ağır sürüyordu. Yeni bir bitkinliğin, kendine acımanın rahatlatıcı gözyaşlarının yanaklarından aşağı süzüldüğünü duyuyordu. Kardeşiyle aralarındaki bu onarılmaz kopukluğu önceden sezmiş olması ne tuhaf ne açıklanmaz bir şeydi. Serapom'un ölçülü konuşmasına daha başlarken böyle bir şey olacağını sezmiş, bundan korkmuştu. Kendisinin başlattığı, şimdi de hizmet etmek zorunda olduğu davalara karşı olan görev ve sorumluluk tayfı bir kez daha gündeme geliyordu. Öyleyse böyle bir bunalım anında Naruz'u aradan çıkarmaya, kardeşlik falan tanımamaya hazır olmalıydı. Hatta gerekirse onu arabanın frenine basıp durdu, homurdanmaya başladı. Bu düşünceyi kafasında 100 kez sansürden geçirmişti. Ama onun durumundaki bir kişi giriştiği işin niteliğini apaçık görmek zorundaydı. Naruz'u hiçbir zaman anlayamamıştı. Dalgın dalgın bunu düşündü. Ama bir insanı sevmek için anlamak gerekmiyordu ki. Onun üzerinde anlaşmaktan kaynaklanan derin bir etkisi yoktu. Her ikisinin de ait olduğu ailenin göreneklerine dayanıyordu bu. Şimdi ise bu bağ birden kopmuştu. Arabanın direksiyonuna avuçlarını acıtırcasına vurup "Ona asla zarar veremem." diye haykırdı. Kavrama pedalına bastığında "Asla" sözcüğünü içinden yineleyip duruyordu. Öte yandan bu kararın başka bir güçsüzlük olduğunu da biliyordu. Çünkü sevgisi görev ülküsüne kara çalmaktaydı. Ama bu noktada ikinci benliği yardımına koşuyor, ona durumu yumuşatıcı formüller buluyordu. Aslında pek de öyle ciddi değil. Kuşkusuz geçici bir süre için bu hareketi durdurmak zorunda kalacağız. Daha sonra Serapon'a söylerim. Buna benzer yeni bir şey başlatır. Bu kaba yobazı da
başımızdan savarız.
Kafasının içi düşlerle dolu olan, düşlerinin dinsel şiiriyle Mısır ülkesine yeni bir gelecek ülküsü armağan eden, hiç hoşlanmadığı kardeşini bu kadar sevdiğini bilmiyordu. Doğadaki sonsuzluğun düzenine bu dünyada, yüreklerimizde, bizim olan Mısır topraklarında boyut kazandırmalıyız. Serapomo'nun Naruz'un konuşmasından bir takım bölümlerin kopyasını yazdırmıştı. Orada Naruz başka pek çok şeyin arasında şöyle diyordu. Burada, bu yer kürede, bu dünya ile ilgili haksızlıklara karşı savaşmalıyız. Yüreklerimizde ise yalnızca insanın kendi ruhuna sahip olma savaşımına saygı duyan bir üstün gücün adaletsizliklerine karşı durmalıyız. Bunlar Taur'un deli saçması sözleri miydi yalnızca, yoksa bilinçsiz bir kaba yobazın dile getirdiği ortak bir düşün parçaları mıydı? Şiirin görkemli dikenli telleriyle donatılmış başka cümleler de geldi usuna. Yönetmek demek yönetilmek demektir. Ama yöneten olsun, yönetilen olsun, kendi rollerinin tanrısal olanın mirasçıları oldukları gerçeğinin kutsal bilincini taşımalıdır. Mısır'ın çamuru ciğerlerimizi boğmak için yükseliyor. Yaşayan Tanrı'ya haykıran ciğerlerimizi. Birden o eğrilmiş yüz gözlerinin önüne geldi. Naruz'un kendini kaybettiği o ilk gün, kutsal ruhu kendisine doğruyu açıkça göstermesi için yardıma çağırırken ki o kısık boğulur gibi sesini anımsadı. Medet, medet, titredi. Sonra Naruz'un uyuyan istenci ateşleme isteğinin tuhaf bir biçimde doğru olduğunu yavaş yavaş anlamaya başladı. Çünkü o dünyayı siyasal bir satranç tahtası olarak değil, yalnızca mezmurların şiiriyle yardıma çağrılabilecek, biçim verilebilecek büyük bir istencin içinde atan bir nabız gibi görüyordu. Yalnızca sınırlı formüllerin içinde kalan ön beyninin iç tepilerini değil, onun altında uyuyan güzeli uyandırmak, herkesin yüreğinde zemberek gibi kıvrılmış yatan şiirsel bilinci. Bu düşünce onu az korkutmadı. Çünkü birden kardeşinin bir başka zamanda, bir başka yerde, daha değişik koşullarda bir din önderi olabileceğini anladı. Hiç değilse Nesin bunları değerlendirebiliyordu. Şaşılası yetenekleri olan bir insandı ama bu yetenekleri kendisini asla beslemeyecek, öldüresiye boğacak kıraç bir toprağa saçmak zorundaydı. Eve vardı, arabayı bahçe kapısının önünde bırakıp üçer üçer atlayarak merdivenleri tırmandı. Son haftalarda sık sık başına gelen ishal ve kusma nöbetlerinden birine tutulmuştu birden. Okuma lambasının ışığında bir konçertonun piyano notalarını göğsünün üzerine yaymış, ardına kadar açılmış gözlerle yatakta yatan Justin'in yanından yıldırım gibi geçti. Justin hiç kımıldamadı. Düşünceli düşünceli sigarasını içerken, "Çok erken döndün," diye fısıldadı. Nesim hemen banyoya daldı. Örtüsü duyulmasın diye hem musluğu hem de duşu açtı. Sanki kirli sargıları açarmış gibi üstündeki giysileri tiksintiyle çıkartıp kafasına dolan yakışık almaz şeyleri yıkamak için sıcak su yağmurunun altına girdi. Justin'in sesleri düşünceli düşünceli dinlediğini, bir saat sarkacı kadar düzenli hareketlerle sigarasını içtiğini, kendisinin konuşmaya başlamasını beklediğini, duvardan kendisine alaylı alaylı gülümseyen Musk'ın ve kitap rafının altında boylu boyunca uzandığını biliyordu. Sonra suyu kapadı, Justin onun bir havluyla gövdesini hızlı hızlı kurulayışını duydu. Yavaşça, "Nesim," diye seslendi. Nesim hemen yanıtladı. "Başaramadım. İyice zıvanadan çıkmış o. Justin, hiçbir sonuç alamadım. Çok iğrençti." Gözlerini perdelere dikmiş olan Justin sessizce sigarasını içmeyi sürdürdü. O da telefonun yanındaki büyük kasede yanan çivi otu kokuyordu. Justin notaları yatağın yanına bir yere koydu. Nesim'in çok sevmeye başladığı boğuk sesiyle "Nesim," dedi. "Evet." "Ne düşünüyorum bak." Nesim hemen banyodan çıktı. Saçları ıslak ve darmadağınıktı. Ayakları çıplaktı. Ellerini sarı ipek rob de şambrının ceplerine iyice sokmuştu. Ağzının köşesinde yanan bir sigara vardı. Yatağın ayak ucunda ağır ağır bir aşağı bir yukarı yürüdü. Çok düşünülmüşlükten gelen bir kesinlikle, bütün bu huzursuzluk ona bir kötülük yapmak zorunda kalabileceğimiz korkusundan geliyor. O bizi tehlikeye soksa bile biz ona zarar vermemeliyiz. Asla. Kendi kendime bunu söyledim. Her şeyi uzun uzun düşündü. Görevi safsaklamak gibi görünebilir ama bu konuda anlaşmalıyız. Ben ancak o zaman huzura kavuşabilirim. Buna katılıyor musun?" dedi. Justin bir kez daha özlemle düş gücünün gözleriyle baktı. Koyu renk şam işi yatak örtüsünün üzerinde yüzermiş gibi kımıltısızca yatıyordu. Bir mezar kabartması gibi ellerini, ayaklarını çaprazlamış, kara gözlerini ona dikmişti. Kara bir saç buklesi alnına düşmüştü. En gizli düşünceleri duvarların kulakları olsa da söylese, barındıran bir odanın sessizliğinde göz evleri aydınlatılmış bir Tibet maskının altında yatıyordu. Arkasındaki raflarda hepsini okumamış da olsa biriktirdiği kitaplar parıldıyordu. Kitaplardaki metinleri geleceğin fonuna bakmak için kullanırdı. Baş parmağını sayfaların arasına sokup açar, parmağını gelişigüzel bir yere koyardı. Bu sanata kitap falı denirdi. Schopenhauer, Hume, Spengler, İşin Garibi, Percy Worden'ın 3 kitabı da içinde olmak üzere bir takım romanlarda vardı. Parlak ciltleri mum ışıklarını yansıtıyordu. Justin boğazını temizledi, sigarasını söndürdü, sakin bir sesle, "Ben senin her dediğini kabul edebilirim. Şu sırada senin şu güçsüzlüğün her ikimiz için de tehlikeli. Üstelik sağlığın da bizi endişelendiriyor. Hele Baltazar'ı. Darley gibi dikkatsiz insanlar bile fark etmeye başladılar. Bu hiç iyi değil," dedi. Sesi soğuk ve renksizdi. Nesim'in içinde büyük bir hayranlık kabardı. Gidip yatağın üzerine yanına oturdu, kollarını ona dolayıp tutkuyla kucakladı. "Justin, ben öylesine güçsüzüm ki," dedi. Justin'in yanına uzanıp kollarını başının altına koydu, sessizce düşünmeye başladı. Uzun süre böylece hiç konuşmadan yan yana yattılar. Sonunda Justin, "Darley bu akşam yemeğe geldi. Sen gelmeden biraz önce gitti. Gelecek hafta bütün elçilikler Kahire'ye dönmek üzere toplanmaya başlayacaklarmış. Montolive, Noel'den önce bir daha İskenderiye'ye gelmez. Böylece biz de biraz soluk almak, eski gücümüzü toparlamak fırsatını buluruz. Selim'e gelecek hafta bir aylığına Abu Suer'e gideceğimizi söyledim. Artık dinlenmen gerek Nesim. Yüzeriz, çölde atla dolaşırız ve hiçbir şey düşünmeyiz. Hiçbir şey, duyuyor musun? Bir süre sonra gelip bizimle kalması için Darley'i davet ederim. Böylece sen de benim dışımda konuşacak birini bulmuş olursun. Onu sevdiğini, arkadaşlığından hoşlandığını biliyorum. İkimiz için de iyi olur. Ben arada sırada bir geceliğine buraya gelir, ne olup bittiğini bakarım. Ne dersin?" diye sordu. Nesim hafif bir inilti çıkararak başını çevirdi. Justin yavaşça, "Neden?" diye fısıldadı. "Neden başını çeviriyorsun?" Nesim derin derin içini çekti. "Düşündüğün gibi değil," dedi. "Onu ne kadar sevdiğimi, ikimizin ne kadar iyi anlaştığını biliyorsun. Canımı sıkan insanın dostlarına karşı bile sürekli rol yapması, yalancılık etmesi. Keşke rol yapmayı sürdürmek zorunda olmasaydık Justin." Ama Justin'in iri iri açılmış gözlerle kendisine baktığını gördü. Yüzünde dehşet ya da ürpertiye yakın bir şeyler okunuyordu. Bir süre sonra, "Ah!" dedi gözlerini kapatarak düşünceli düşünceli keder dolu bir sesle. "Ah Nesim, o zaman kim olduğumu bilmemem gerekirdi." İki erkek ılık limonlukta fil dişi taçlı satranç tahtasının başında sessizce karşı karşıya oturuyorlardı. Çok iyi anlaşan iki dost. Satranç takımı 21. doğum günü için annesinin Montoli ve armağanıydı. Ara sıra her ikisi de dalgın dalgın yüksek sesle düşünüyordu. Konuşmak denemezdi buna. Yüksek sesle düşünmek olabilirdi ancak. Satrancın büyük savaş oyunlarını düşünmeye dalmış kafaların sohbeti. Kökleri bu görkemli oyunun bereketli sessizliğinde yatan bir dostluğun yan ürünü. Baltazar Percy Warden'dan söz ediyordu. Çok canım sıkılıyor intiharına. İşin aslını nedense anlayamadım gibime geliyor. Dünyayı dünyanın gidişini küçümsemenin bir ifadesi olarak alıyorum davranışını. Montoliv hızla başını kaldırdı. Yo. Görevle sevgi çatışması. Sonra hemen ekledi. Ama sana fazla bir şey söyleyemem. Kız kardeşi geldiği zaman sana daha başka şeyler anlatabilir. Belki anlatırsa. Sustular. Baltazar içini çekti. Çıplak ve utanmasız, doğru. Çok güzel bir söz ama biz onu hep olduğu gibi değil, göründüğü gibi görüyoruz. Herkes kendine göre yorumluyor. Uzun bir suskunluk daha. Baltazar kendi kendine düşünürmüş gibi konuştu. Bazen insan kendini tanrılık taslamaya kaptırıyor ve bundan da çok acı bir ders alıyor. Dimitri Randidi'den nefret ederdim. Ama tatlı kızına karşı böyle bir duygum yoktu. Salt adamı küçük düşürmek için karnaval bolosunda çingene kılığına girdim. Kızının falına baktım. Ona yarın dedim. Bütün yaşamını değiştirecek önemli bir şeyle karşılaşacaksın. Sakın kaçırma. Taposiris'teki yıkık kulede oturan bir adam. Onunla konuşmayacaksın dedim. Gözlerini kapa, doğruca onun kollarına koş. Adı L ile başlıyor. Soyadı J ile. Kuşkusuz bunları söylerken kafamda adının baş harfleri böyle olan çirkin bir delikanlı vardı. Caddenin karşı tarafında o gece Servonilerin balosunda. Renksiz kirpikler, uzun bir burun, sarımtırak kızıl saçlar. Kız bana inanınca kıs kıs güldüm. Kanca gibi burnumla tam bir çingeneye benziyordum. Bunu ayarladıktan sonra caddenin karşısına gittim. Neje'yi aradım. Ona haber getirdiğimi söyledim. Boş inançlı biri olduğunu biliyordum. Beni tanımadı. Ona hangi rolü oynaması gerektiğini anlattım. Haince kötü bir şey yaptığımı kabul ediyorum. Ben yalnızca Randidi'yi üzmek istiyordum. Her şey tasarladığım gibi oldu. Çünkü tatlı kız çingenenin dediklerini yapıp o kızıl saçlı çilli kurbağaya aşık oldu. Bundan daha uygunsuz bir birleşme düşünülemezdi. Ama benim amacım da buydu. Randidi'yi çileden çıkartacak bir şey yapmak. Çıkardı da. Hem de nasıl? Bu kurnazlığımla övünüyordum. Kuşkusuz evlenmelerini yasakladı. İki sevgili, benim türettiğim, benim sevgililerim ayrıldılar. Daha sonra o güzel kız, Gibi Randidi kendini zehirledi.